Ayrım 6.
Dinsel eğitimi seçmek bireysel bir olgudur. Kamusal değil. Laik devlette herhangi bir din, mezhep ya da inanç hakkında bireylerin bilgi edinme ve öğrenim görme hakları ve özgürlükleri devletçe engellenemez. Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Belçika, Hindistan, devletin resmen bir din benimsediği, Yunanistan, İsveç, Norveç, Liechtenstein, Finlandiya, Suriye'de durum böyledir. Öte yandan Panama'da din eğitimi kamu okullarında zorunlu değildir. Kolombiya ve Brezilya'da dinsel eğitim okul izlencelerine girmiştir. Buna karşılık Doğu Uruguay laik bir devlettir. Yine laik bir devlet olan Honduras'ta kamu okullarında öğrenim laiktir. Devlet dinsel eğitimi özgür bırakmış, bunlara devlet bütçesinden yardımı yasaklamıştır. Japon Anayasası'na göre devlet ve kamusal organlar dinsel eğitimden kaçınmak zorundadırlar. Laik devlette din, vicdan ve tapınma özgürlükleri, ahlaki değerler kamu sağlığı ve kamu düzeniyle çatışmadıkça özgürdürler. Hemen hemen bütün ülkelerde bu ilkeler benimsenmiştir. Kimi ülkeler üçüncü kişilere zarar vermeyi, Arjantin Anayasa Madde 19, trafiği aksatmayı, Hollanda Anayasa Madde 6'da bu sınırlamalara eklemişlerdir. Bunun dışında devlet dine el atamaz, yasak da koyamaz. Laik devlet belli bir dinin, mezhebin ya da dinsizliğin ne öğretilmesine ne de propagandasına girişemeyeceği, bu tür kesimlere ayrıcalık tanıyarak hizmetler sunamayacağı gibi bireylerin bu tür etkinliklerini de yasaklayamaz. Dinsel örgütlenme ve yayın özgürlükleri de güvence altındadır. İtalya, Lüksemburg, Avusturya, El Salvador gibi ülkeler örgütlenmeyi yasal denetime bağlamışlardır. Monaco'da din, vicdan ve tapınma özgürlüklerinin kötüye kullanılması yasaklanmış, Arjantin'de kamu düzeni ve ahlakıyla kişilerin haklarını çiğnemeyen eylemlerinden dolayı bireyin yargılanamayacağı, yalnızca Tanrı'ya karşı sorumlu olacağı belirtilmiştir. İlk çağın Atina demokrasisinde bu noktaya ulaşılmamıştı. Devlet dinsizliği ve bu yoldaki propagandayı yasaklamıştı. İlk kurbanlar da Protagoras ve Sokrates'tir. Laik devlet olmanın kaçınılmaz sonuçlarından biri de kuşkusuz iktidarın kaynağında ortaya çıkmaktadır. Laik devletle birlikte iktidarın dayanağı tanrısal olmaktan çıkmış, halk iradesine kaymıştır. Hukukun temelleri de dinsel dogmalardan arındırılmış, insan aklının ürettiği kurallara dayandırılmıştır. Bu kurallar çağcıl bilimin ışığında toplumun gereksinmelerine göre değişebilmektedir. Çünkü insan aklına dayanmakta ve gereksinmelere uyarlanabilmektedirler. Zira hukuk ancak toplumsal gelişmeye ayak uydurabildiği ölçüde başarılı ve kalıcı çözümler üretebilir. Deneyimler bunu kanıtlamıştır. Oysa dinsel hukukun kuralları tanrısal ve ilişilemez olduklarından değiştirilmemekte, bu yüzden de toplumsal gelişmeye ayak uyduramamaktadırlar. 5. Laiklik ne değildir? Ülkemizde laikliğin ne olduğu değil, çoğu kez ne olmadığı söylene gelmiş, söz gelimi laiklik dinsizlik değildir tanımına sıkça yer verilmiştir. Bu yüzeysel tanıma yüksek katlarda bulunanların da sık sık başvurduğu görülmektedir. Bir dilde yan yana gelen iki olumsuz sözcük olumluyu anlatır. Görmezlikten gelmedim diyen biri gördüğünü anlatır. Laiklik dinsizlik değildir demekle dinlilik mi denmek isteniyor? Elbette değil. Öyleyse doğrusunu söyleyelim. Laiklik ne dinsizleştirmedir ne de dinlileştirmedir. Din karşısında yansızlıktır, hoşgörüdür. Bu yüzden de saygıdır. Dahası laiklik dinsizlik değildir demenin, dinsizlik suçlaması karşısında bir ezikliği, hatta dinden bir tür özür dilemeyi çağrıştırdığını da unutmayalım. Öte yandan laiklik hukuksal tanımından çıkıp, salt felsefesel ve ahlaksal alana devlet gücüyle kaydırılır. Dinsel öğretiler yasaklanır, yahut da devlet dinsizliği özendirir ya da ona sahip çıkarsa, dinsizlik de dinsel bir inanç olduğundan artık laiklikten değil, laisizmin yukarıda sergilenen ikinci anlamından söz edilecektir ki bu din karşısında devletin yansızlığını yitirmesi demektir. Zira böyle bir devlet aşırı uçlara kayarak laik niteliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kimileri de laikliğin dine değil yobazlığa, bağnazlığa, din sömürüsüne karşı olduğunu ileri sürerler. Oysa yansız bir devletin yobazlığa, dinsizliğe ve din sömürüsüne karşı tek silahı cezai yaptırımlardan değil, olsa olsa akılcı öğrenimdir. Dinsel topluluklarca düzenlenen din eğitimini yasaklamak, devletin yansızlığını yitirmesi, laik yörüngeden sapması demektir. Sömürü de bu yasak ortamda yeşerir. laiklik ilkesinin dini siyasetten uzak tuttuğu doğrudur. Ancak kimseyi buna zorlamadığı da bir o kadar doğrudur. Laiklik ilkesi belki dini siyasetin kirletmesinden, ayak altında itilip kakılmasından koruyabilir. Ama devlet buna kimseyi zorlayamaz. Salt gelecek kuşakları ve yurdunu düşünen bir siyasetçi, ayet hadis açıklamaları, dede türbe ziyaretleri yaparak dinsel söylemlerle ikiyüzlü yollara, çirkinliklere esasen başvurmaya gerek duymaz. 6. Laiklik ve Hristiyanlık. Batıda gelişen demokrasi ile Hristiyanlık arasında güçlü bir bağı bulunduğu sürgüt vurgulanmıştır. 1988'de demokrasinin bulunduğu 46 ülkeden 39'unun Batı Hristiyanlığına mensup olduğu, öbür dinlerin egemen bulunduğu 58 ülkeden yalnızca 12'sinin de demokratik bir rejimi seçtiği belirtilmiştir. Bununla birlikte laik devlete kolay gelmemiştir insanlık. Kanlı insan eti kokan dönemler yaşanmıştır. Nitekim Hristiyan dünyasında da dünyasal ve dinsel iktidar savaşımı yüzyıllarca sürmüştür. Ancak Hristiyanlığın özünde bu iki dünyanın ve iktidarın ayrıldığı muhakkaktır. Ben dünyaya hükmetmeye değil, onu günahtan kurtarmaya geldim. Yuhanna 12 Taksim 47. Benim krallığım bu dünya değildir, diyen İsa'nın dünyasallaşmış bir Musevi, Aytunç Altındal. Olduğu savı bence yerindedir. İncil'deki şu öykü, Hristiyanlık dininin laik bir kimlikle ortaya çıktığını kanıtlamaktadır. Ferisiler, indi bize söyle, Sezar'a vergi vermek sence doğru mu, diye sordular. Ancak İsa onların kötü niyetlerini anladı ve dedi ki, bana vergi konusu parayı gösterin. Ferisiler, İsa'ya bir dinar getirip gösterdiler. İsa onlara şöyle sordu, bu resim ve yazı kime aittir? Onlar Sezar'a ait dediler. O zaman İsa onlara dedi ki, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya ödeyin, verin. Matta 22 Taksim 17-22. Üstelik Hristiyanlık devlete karşı ezilenlerin dini olarak doğup gelişmiştir. Başından bu yana Sezar'la papalar ayrılmışlardır. Dahası Hristiyanlık bireyi silen değil, ön plana çıkaran bir dindir. Hristiyanlıkta imandan kuşku duyma bireyin hakkıdır ve bu konudaki seçimi birey yapar. Bütün bunlar Hristiyanlık dinini benimseyen toplumlarda laiklik için elverişli bir ortam hazırlamıştır. Ancak yine de dünyasal iktidar konusunda kilise-kral çatışmaları yüzyıllarca sürmüş, kesin başarı için özellikle Kara Avrupa'sında Fransız devrimi beklenmiştir. Rahipler sınıfı iktidarının izlerini kazıma savıyla yola çıkan devrimciler, ilk kez Katolik olmayanların da devlet katlarında görev alabileceklerini benimsemişlerdir. Öğrenimde laiklik, Fransa'da ancak 1905'te gerçekleşebilmiştir. Cumhuriyet hiçbir dini benimsemez formülüne de bu yüzyılda ulaşılmıştır. Fransa'da bile saf laiklik ilkesinin uygulanmasına henüz ulaşılamamıştır. Demokratik ülkelerin hemen hepsinde laiklik ilkesi hoşgörü ve devletin dinler karşısında yansızlığı biçiminde algılanıp uygulanmaktadır. Elbette inanmayanlar da bu hoşgörü ve yansızlığın güvencesi altındadırlar. Söz gelimi Amerikan Yüksek Mahkemesi, dinsizleri küçültebileceği gerekçesiyle resmi okullarda Tanrı'ya inançla ilgili resmi etkinliklere izin vermemiştir. 7. Laiklik ve İslamlık. Buna karşılık İslamlık'ta bir ruhban sınıfı yoktur. Bunun sonucu olarak eski Yunan'da olduğu gibi ve o dönemdeki anlamında Laicus Clericus, halk adamı, din adamı ayrımı doğmamıştır. Dolayısıyla Türk insanının kafasında laiklik kavramı da oluşmamıştır. O yüzden de Türkçemize laiklik sözcüğü Fransızcadan geçmiştir. Her din kuşkusuz az çok dünyasal işleri de yönlendirmek savıyla ortaya çıkar. Ancak İslamlığın özelliği bütün siyasal, toplumsal, kültürel alan ve ilişkileri yönlendiren bir din olmasıdır. İslamlık yalnızca Tanrı ile kul arasında bir ilişki düzeyinde kalmamış, bu konuda bütün iktidarı tek eline almış, hiçbir karşı güç tanımamıştır. İslamlığın bu tümelci özelliği onun laiklikten nedenle uzak olduğunu kanıtlamaya yeterlidir. İktidar tanrısaldır. Kitaba göre hükmedilecek, toplum ona göre yönetilecektir. Efendi-kul ilişkisine dayanan böyle bir düzende anayasal eylemler uç vermemiş, Kur'an'a aykırı olduğu için partiler doğmamıştır. Çünkü parti Kur'an'a aykırı bir düşünce akımının da örgütlenmesi demektir. Kadercilik, temelinde gelişen bir düzeyde halk iradesinin, bireyciliğin, akılcılığın ve erkler ayrılığı ilkesinin ortaya çıkması elbette olanaksızdır. Bu nedenle devlet yönetiminde ulaşılan nokta keyfilik temeline dayanan istibdattır. Bu mutlakiyetin de ötesinde bir rejimdir. Kudüs dönüşü İstanbul'da yalnızca bir gün kalan Chateaubriand'ın anlatımıyla padişahtan başka herkesin köle olduğu bir toplum söz konusudur. Zaman zaman teokratik ve müstebit devletin tipik bir örneği olan Osmanlı'nın din ve vicdan özgürlüğüne saygılı, hatta bu yüzden de laik olduğu ileri sürülmüştür. Bu gerçek dışı bir savdır. Çünkü Osmanlı Kur'an'ın buyrukları doğrultusunda yalnızca Zebur, Tevrat ve İncil'e inananlara, yani ehli kitaba bu özgürlüğü tanımıştır. O da bütünüyle değil. Çünkü bu kitaplara inananlardan İslamlığı kabul etmedikleri sürece Kur'an'a Tevbe 29 göre cizye, baş vergisi alınmıştır. Bu ise devletin resmi dinini benimsemeyenlerden alınan bir vergidir. Özgür iradeye bir baskıdır. İbn Mücem el-Mısri ve El-Bahr el-Raik gibi kimi yazarlar, kendi hukuklarını ve dinlerini uygulama özgürlüklerinden yalnızca ehli kitap değil, dinsizlere ateşe ve puta tapanların da yararlandıklarını, esasen Kur'an'da kişinin Tanrı'ya karşı ödevlerini yerine getirmemesi nedeniyle dünyasal bir yaptırıma rastlanmadığını, dinde zorlamanın bulunmadığını, Bakara 256. Yalnızca insanların hakkının çiğnendiği zaman dünyasal yaptırımların öngörüldüğünü ileri sürmüşlerse de bu bence inandırıcı değildir. Zira Kur'an'da Tanrı'ya inanmayanların, ortak koşanların, müşrikler, öldürülmeleri birçok kez buyurulmuştur. Söz gelimi Bakara 190, 193, 244. Nisa 74, 76, 84, 89, Enfal 38, 39, Tevbe 1, 5, 29, 36, 39, 41, 73, 123, Ahzab 57, Muhammed 12. Nitekim uygulamada büyük ölçüde böyle olmuştur. Hazreti Muhammed döneminde Beni Hicran ve Beni Taglibe gibi Hristiyan kabilelere din, vicdan ve tapınma özgürlükleri, vergi ödemeleri koşuluyla tanınmıştır. Yine 9. yüzyılda Abbasi halifesi Memnun'un Urfa'nın güneyindeki Harran'dan geçme olayı vardır. O dönemde Harranlılar başta ay tanrısı Sin olmak üzere çok tanrıya tapıyorlardı. Memnun kendisi dönünceye değin çok tanrıdan vazgeçip tek tanrılı bir dini seçmelerini, eğer seçmezlerse öldürüleceklerini, İslamlığın dışında bir din seçerlerse cizye ödemek zorunda kalacaklarını bildirince Harranlılar İslamlık dinini benimsemişlerdir. Osmanlı'daki uygulama ise bilinmektedir. Çağdaşlaşmak ve çağcılaşmak için İslamlığın çözmesi gereken sorunun günümüzde de bu olduğu kanısındayım. Bunun sonuçları şu olmuştur. Bizde anayasa hareketleri, erkler ayrılığı ilkesi, bireysel özgürlükler ancak Batı ile ilişkiye geçildikten sonra ortaya çıkabilmiştir. Nitekim batılılaşma eylemini başlatan Sultan İbrahim Müteferrika'ya, küffarın ekser zamanda galebesine ve ehli İslam'ın mağlubiyetine sebep nedir, araştır bildir buyruğunu vermiştir. Müteferrika'da yazdığı Usulü'l Hikmet fi Nizamü'l Ümen, Türkçe deyişle Ulusların Düzeni Hakkında Hikmet Yöntemleri adlı yapıtında yeni sözcüklerle şunları yazmıştır. Günümüzde devletler artık dinden ve gelenekten gelen esaslara göre değil, aklın ve bilimin ilkeleri uyarınca yönetilmektedir. Neberkes, ilk Türk matbaası kurucusunun dini ve fikri kimliği, Türk Tarih Kurumu Belleten. 26, 104 Ekim 1962 sayfa 715. Bu laiklik ilkesinin Türkiye'de ilk ortaya çıkışıdır. 8. Laiklik ve Atatürk Devrimi. Ülkemizde laiklik etkinliği siyasal erkin tanrısal değil, halksal iradeye dayandırılmasıyla başlamış, halifeliğin şeriye ve evkaf vekilliklerinin kaldırılmasıyla ve tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılması, türbedarlıklarla kim insanların yasaklanması ile sürdürülmüş. En sonunda 5 Şubat 1937'de anayasaya Türk devletinin laik olduğu yolunda bir tünce eklenerek gelişim tamamlanmıştır. Atatürk akılcı bir toplum yaratarak demokrasiye geçmek istediğinden bu arada öğrenimdeki ikicilik kaldırılmış. 1924'te öğrenim birleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tek biçimli öğrenime geçilmiş, dinsel eğitim yasaklanmıştır. Hiç kuşkusuz laiklik açısından en önemli atılım dinsel dogmalara değil, akılcı kurallara dayanan İsviçre Yurttaşlar Yasası'nın benimsenmesidir. Dinsel hukuka göre, örneğin kölelik hukuka aykırı değildir. Yani bir insan bir başkasının mülkiyetinde olabilir. Bakara 58. Erkek kadına üstündür. Nisa 34. Mirastaki payı kadının iki katıdır. Nisa 11. Süt kardeşler arasında evlilik yasaktır. Nisa 23. Oysa çağcı hukuka göre kölelik yasaktır ve herkes medeni haklardan yararlanır. T. Yurttaşlar, Y. Madde 8. Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Çağcıl bilime göre aynı anneden süt emenler kardeş olamazlar ve bu evliliğe engel değildir. İtalyan ceza yasasının benimsenmesi de yine önemli bir adımdır. Böylece el kesme, maide 91 gibi kimi çar gerisi cismani cezalar kısas yoluyla Bakara 178, maide 45 yani bilek gücüyle kendiliğinden hak alma ve adaleti gerçekleştirme yasaklanmıştır. T. C. Y. Madde 308. Atatürk devriminin laiklik anlayışı devlet yapısında dini değil, dinin içinde devleti yansıma temelinde gelişmiştir. Dinin yalnızca siyasal bir güç olmasını önlemek değil, onu vicdanlara hapsederek düşünce yaşamının dışına itmek amaçlanmıştır. Yığınaktaki bu yanılgı laikçiliği, hatta laikleştirmeciliği hızlandırmış, laikleşmeyi ise doğal yatağından çıkarmıştır. O nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı devlet bünyesine ve böylece din denetim altına alınmış, öğrenim tekliği ve tekelciliği sağlanarak salt bilimsel yöntemlerle düşünen ve de inanan kuşaklar yetiştirilmek istenmiştir. Dinin gereklerini öğrenmek için aile eğitiminin yeteceği ileri sürülmüş ve dinsel eğitim yasaklanmıştır. Atatürk kuşkusuz Türk halkını bir an önce çağdaşlaştırmak, yüzyılları yıllara sığdırmak istiyordu. Yaptığı köklü bir devrimdi. Çağcıl kafalı kuşaklara gereksinmesi vardı devrimin. Bu da laiklik ilkesinin uygulanmasını zorunlu kılıyordu. İşi kolay değildi. Çünkü laiklik ilkesi, yukarıda değindiğim üzere, Müslümanlık gibi tümerci dini benimsemiş bir toplumda uygulanacaktı. O nedenle laiklik uygulamada büyük ölçüde yer yer laikçiliğe kaymıştır. Atatürk devrimi diyoruz, adı üstünde bir devrim. Devrim gül suyuyla yapılmaz. O yüzden yasakları ve yaptırımlarıyla birlikte gelmiş, zaman zaman laiklikle de çelişmiştir. Atatürk kanınca devrimlerini gerçekleştirebilmek için İslamlığın özelliğini ve 3. Selim'den bu yana yaşanan başkaldırmaları gözeterek dini denetim altında tutmak istemiştir. Hristiyanlık dünyasında bile laikliğe kolayca ulaşılamadığı, topluluklara bırakılacak bir din örgütlenmesinin parasal ve insansal gücüyle baş etmenin güçlüğü gözetilirse Atatürk'e o dönemde hak vermemek olanaksızdır. 1993 Temmuz'unda Sivas'ta yaşananlar, onun din sömürüsü yapanlara karşı öfkesini ve getirdiği yasakları anlamamızı kolaylaştırıyor. Ancak bütün bunlar nedenle doğru olursa olsun, Atatürk sonrası tepkileri görmezlikten gelmemize yol açmamalıdır. Atatürk devrimi üreticiydi, üretmiştir. Hem kendini hem de karşıtını üretmiştir. Nitekim laikliğin değil, laikliğin yarattığı ilk toplumsal tepki 1950'de iktidar değişikliğine yol açmış, ezanın Arapçalaştırılması hükümetin ilk girişimlerinden biri olmuştur. Bu bir rövanş değil, düpedüz ölç alma eylemiydi. O nedenle de çok partili rejimle birlikte devlet bütçesinden beslenen İslam dini okullarında din görevlileri yetiştiren okullar açma süreci 1982 Anayasası'nda zorunlu din dersi uygulamasıyla noktalanmıştır. Hem de Atatürkçülükle kavgaya tutuşanlarca değil, Atatürkçüyüm diyenlerce gelinmiştir bu çizgiye. Bugün laikçilikten laiklik karşıtlığına sendeleyen ve uçlar arasında salınıp duran bir devlet anlayışıyla karşı karşıyayız. Atatürk devrimini Atatürkçülüğün uzak amacı olan demokratik sivil toplum hukuk devleti bağlamında değerlendiremezsek, geçiş dönemini hem barışçıl yollarla aşamayız hem de uzatmış oluruz. Bundan ciddi olarak kaygılanmaktayım. Bence Atatürk devrimi demokrasinin altyapısını hazırlayan bir başkaldırı döneminin adıdır. Atatürkçülük katı bir ideoloji değil, uygulama temelinde gelişen bir dünya görüşüdür. Kısa erimdeki amacı akılcı demokrat yurttaşlar yetiştirmektir. Bu amaçla bizzat Atatürk, Medeni Bilgiler adlı yapıtı yazmış ve okullarda okutmuştur. Bu kitapta demokrasiye nasıl geçileceğinin, nasıl demokrat olunacağının kurallarını işlemiştir. İlkin Fransız devriminin ürünü olan Cumhuriyet kurulmuştur. Demokrasi ise Anglo-Sakson tarihinin ürünüdür. Çok sesli bir rejimin adıdır. Bir düşünürün dediği gibi biri öbürünün yerine kullanılamaz. O nedenle başındaki örtüyü üniversiteye bırakmayan genç bir Müslüman kızın derse girmesi yasaklandığından Cumhuriyetçi ile Demokrat'ın tepkileri ayrı olacak. Aralarındaki ayrım daha çok göze çarpacaktır. Çünkü cumhuriyetçi laiklik, bence laikçilik adına bunu alkışlayacak. Demokrat ise hoşgörü, özgürlük adına kınayacaktır. Bunlar birer sözcük kavgası değil, ülkeler üzerinde uyuşmazlıktır. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Evet, Atatürk ilkin cumhuriyeti kurdu. Ancak uzak amacı demokrasiydi, sivil toplumdu. Dönemindeki çok partili yaşam deneyinden en azından biri kendi isteğiyle olmuştur. Ne ki başarıyı gerici girişimler önlemiştir. Yeniden vesayetçi anlayışa dönülmüştür. Ancak Atatürk hiçbir zaman uzak amacından vazgeçmemiştir. Şu sözler onundur. Biz öyle bir yönetim, öyle bir rejim istiyoruz ki bu ülkede padişahlığa yandaş olanlar bile bir parti kurabilsinler. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Yapı Kredi Bankası Yayınları, 1973, sayfa 58-59. Yıllarca padişahlığa savaş açmış bir devrimci, cumhuriyetçinin sözleridir bunlar, üzerinde düşünülesi sözler. Atatürkçülüğü yakın amacı içine hapseden her girişim, onu uzak amacıyla çarpıştıracak, yozlaştırıp tüketecektir. Devrimin devrimci öz yapısına da ters düşen bir tutumdur bu. Uyanık olmak zorundayız. 1923-1938 Atatürkçülüğüyle yetinmek, Atatürkçülüğü geçmişte tutuklamak, bir başka türlü gelenekçi dar kafalılıktır, olanı tüketmektir. Olanı korumaktan başka kaygısı olmayan toplumlar silinip gitmiştir. Çünkü olan uyuşturucudur. Uyuşturucu ise kimseyi kurtarmaz. Ya değişecek çağa ayak uyduracak, gelişerek yaşamınızı sürdüreceksiniz ya da tarihin verdiği sayısız örneklerde olduğu gibi gömüleceksiniz. Tarihten çıkarılacak başlıca ders bence budur. Tarihin mezarlığıdır. Niçin bunca toplumun adı sana unutuldu? Değişmemekten, değişememekten. Çünkü yaşam ve süreklilik değişimin çocuğudur. Duran çürür. M.C.Anday. Gerçekte Atatürkçü, evrimcinin de ötesinde devrimcidir. Atatürkçülüğün durduğu yerde kalmasına katlanamayız. Atatürk devrimini irdelerken o günün koşullarını gözetelim ve geçmişten ders alalım. Ama şimdiki zamanda yaşayarak yarınlara hazırlanalım. Atatürk devrimi bugün de yürürlüktedir. Ne ki demokratik koşullar içinde yürürlüktedir. Çağımızı iyi okumalıyız. Bireysel haklar ve özgürlükler çağını yaşıyoruz. Çağımızda devlet hukuk devletidir. Toplum sivil toplumdur. Devlet birey içindir, birey devlet için değil. Sivil toplumda devlet, çok hukuk, az devlet formülü doğrultusunda hukuk sınırları içine çekilmek zorundadır. Birey ağırlıklıdır. Her türlü düşünce ve inanç dikeylemesine ve yataylamasına örgütlenebilir. Çok sesli bir toplum ve saydam bir devlette devlet toplumu değil, toplum devleti denetler. Sorunların üzeri örtülmez. Hepsi gün ışığında tartışılır. Devlet her türlü düşünce ve inancın tartışmasını ve örgütlenmesini sağlayan bir barış tekniğinin hem kendisi hem bekçisidir. En önemlisi de şudur. Devletin resmi görüşü olmaz, olamaz. Görüşler ve inançlar karşısında yansızdır. Eğer devletin resmi bir görüşü olursa, yansızlığını yitirmekle, taraf olmakla kalmaz, daha işin başında öbür görüşleri mahkum etmiş olur. Böyle bir rejimde demokrasiye kıyılmıştır.